Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Sahibül Vefa Musa Topaş Efendi üstadımızdan okumalar programındayız. Merhum üstadın Altınoluk Sohbetleri 1 adlı eserinden yine okumaya devam ediyoruz. Bugün okuyacağımız bölüm Musa Efendi Hazretleri'nin özellikle de kendi hayatında sohbetlerinin adeta merkezine koymuş olduğu merhamet sohbeti. Kendileri çok merhamet ehli bir insandılar gerçekten. Onun merhametinin böyle yansımadığı alan pek azdır. İnsana, hayvanata, nebatata, cemadata hep böyle bir merhamet gözüyle bakan bir güzel insan. Onun için de bu sohbeti belki daha özel bir anlam taşıyor üstadın. Merhametin ne olduğu noktasındaki bu sohbeti. Kendi üstadlarından bir menkıbeyle başlıyorlar sohbete ve buyuruyorlar ki, muhterem üstadımız Sultanül Arifin Mahmud Sami Kudsüsürru Hazretleri, ehemmiyetine binaen aşağıdaki menakıbı mükerreren anlatırlardı. Bir derviş İsmi Azam duasını merak etmiş. Sık sık bunu öğrenmek için de şeyhine müracaat eder, öğrenmek istermiş. Onun bu yoldaki kabiliyetsizliğini bilen mürşidi ise en sonunda mecbur olarak, oğlum çık, dolaş, şehrin dışına kadar git. Bakalım ne göreceksin. Dikkatli ol ki gördüklerini bana anlatacaksın demiş. Derviş çıkmış, dolaşmış, şehrin dışına sur kapısına kadar gidip bir şeyler görebilmek için hayli bakınmış. Bir de ne görsün? Fakir, nur yüzlü bir ihtiyar, merkebine odun yüklemiş şehirde satmak için kasabaya gidiyor. Bu sırada birden iki haydut peydah olmuş, ortalığın karanlığından istifade eden bu herifler, o ihtiyarın merkebine yüklemiş olduğu odunları merkebiyle beraber müsaade etmişler. Bu yaptıkları yetmezmiş gibi bir de zavallı ihtiyarı adam akıllı dövmüşler ve kaybolmuşlar. Adamcağız orada kala kalmış. Bu manzarayı gözleriyle gören derviş büyük bir üzüntü içinde şeyhin huzuruna çıkarak vaziyeti anlatmış. Şeyhi, evladım ne gördün? Gördüklerini anlat deyince derviş görmüş olduğu hadiseyi en ufak teferruatına kadar anlatmış. Şeyh Efendi tekrar sormuş. Evladım, o mağdur, haksızlık ve zulme uğrayan ihtiyarın yerinde sen olsaydın ne yapardın? Efendim, tabii ki onların helaki için beddua ederdim. Bu cevap üzerine şeyhi, ben senin bu işe ehil olmadığını biliyordum. Demek o İsmi Azam duasını öğrendikten sonra önüne gelene beddua edeceksin. Halbuki ben İsmi Azam duasını o zulme uğrayan piri faniden öğrenmiştimdir. Merhamet duygusundan mahrum olan o dervişi de yanından uzaklaştırır. Burada merhum Musa Topaş Efendi yakın tarihimizden bir güzellik anlatıyor. Sultan Abdülhamit Han'ın merhameti. Sultan II. Abdülhamit Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun en badireli bir devrinde saltanatı teslim almış, 33 sene gibi uzun bir müddet ince zekası, feraseti, adaletiyle memleketi huzur ve refah içinde idareye muvaffak olmuş büyük bir Türk hakanıdır. Zamanında memleket inhitat halinde olmasına rağmen dahilde büyük imar hareketlerine girişmiş, köprüler, tüneller, tıbbiye, numune hastanesi, mülkiye mektebi, düyun-u umumiye binası, darul aceze, camiler, mescitler, sebiller, yüzlerce hayır müessesesini millete hediye etmiş, demir yollarını Medine-i Münevvere'ye kadar uzatmış, bir taraftan da memleketin borçlarını ödemeye muvaffak olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en zayıf zamanında idareye elini almış Abdülhamit Han, dahili ve harici düşmanlarını idare etmesini bilmiş, keskin zekası, siyaseti ve ferasetiyle bütün Avrupa ve dünya devlet adamları kendisini ziyarete gelmişler, önünde diz çökmüşlerdir. Devrinde memleket çöküntü yani zayıflama halinde olmasına rağmen o gece gündüz uyumamış, yememiş, içmemiş, zayıf vücudu ile büyük bir aşkla vatanına hizmet etmiş, dini bütün, kavi imanlı, vatanperver, devrinin en ileri görüşlü, en siyasi, dünyanın yetiştirdiği en muhkem şahsiyetlerden biriydi. Zamanında uzun müddet içinde düşmanlara bir karış bile toprak verilmemişti. Ehliyetsiz, dirayetsiz kimseler tarafından tahtından indirildikten sonra ise kısa bir zaman içinde memleket toprakları düşmanlar tarafından işgal edilmiş, o vasi topraklar kuşa döndürülmüş. Sevr muahedesi ile sadece Anadolu'nun beşte biri Türklerin elinde kalmıştı. İç ve dış düşmanlar tarafından Koca Hakan, Beylerbeyi Sarayı'nın deniz görmeyen, yüksek duvarlı, rutubetli, dar bir odasına hapsedilmiş, ömrünün son günlerini orada geçirmiş, 33 senelik vatan hizmetinin mükafatı ne yazık ki bu şekilde tecelli etmişti. Şimdi gelelim onun merhametine. İkinci Sultan Abdülhamit Han'ın sorumlusu olduğu insan yığınında her ferde ne çapta ilgi beslediğinin destanlık misaline. Mabeyn katiplerinden Abdülhamit bağlısı olmayan birisi hatıralarında anlatıyor. Bir akşamdı. Mabeyn'de nöbetçi olarak ben kalmıştım. Gelen mektup, telgraf, rapor ve tezkerelerin listesini tertipleyip huzura çıkmak üzereyken bir telgraf geldi. İstanbul'da Lalili Postanesi memurlarından birinin Yıldız'a çektiği bir telgrafta karısının o gece doğum yapacağı, doğumun çok zor olacağına dair doktorlar tarafından dikkat işareti verildiği, elinde hiçbir vasıta bulunmadığı ve merhameti şahaneye sığındığı bildiriliyordu. Bu mektuba kıymet vermedim, listeye de almadım. Huzurda padişah adeti üzere her şeyi ayrı ayrı gözden geçirdikten sonra ilave etti. Başka bir şey var mı? Telgrafı söyledim. Arıza değmeyeceğini düşünerek listeye almadığımı söyledim. Emir verdiler. Getiriniz diye. Ve getirdim. Dikkatle okudu. Derhal mütehassıs bir tabip ve yavere doğru Laleli'ye giderek doğumu kontrol altına almalarını, benim de kendilerine refakat etmemi ferman etti. Gittik. İşimizi bitirip sabaha karşı döndük. Bir de ne görelim? Hünkâr Abdülhamit Han bahçe üzerindeki odasında ışıklar açık, cama vurarak bizi çağırmıyor mu? Sabaha kadar uyumayıp bizi beklediğini anladık. Neticeyi sordu. Doğumun zor olduğunu, fakat müdahale ile kadının kurtulduğunu, çocuğa da Abdülhamit isminin verildiğini, İhsan-ı Şahane'nin de aile reisine teslim edildiğini, adamın ağlayarak ömür ve devletlerine dua ettiğini anlattım. Bizi ayakta dinledi, sadece rahatladığını gösteren bir oh çekti ve paravanın arkasına geçerek sabah namazına durdu. Bir sultanın merhametini böyle anlatır merhum Muzaffer Topbaş Efendi. Ve daha sonra da bu merhametin hangi kaynaktan böyle neşet ettiğini ifade babında devam ederler. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur ki: "Velev kunte fazzan galizel kalbi lem fazzu min havlik." Habibim, eğer sen onlara yani ashab ve etbaına merhametsiz, ağır muamele eden bir kimse olsaydın onlar etrafından dağılıverirlerdi. Ali İmran Suresi 159. ayet. Çünkü o yüce peygamberin terbiyecisi Hak Celle ve Ala Hazretleri'dir. Allah Teala Hazretleri kıyamet günü için bütün peygamberlerine güzel vaatlerde bulunmuş. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir talepte bulunamamış. Yalnız o müthiş günde ümmetine şefaat etme müsaadesini istemiş, dileği de kabul edilmiştir. Bu Yüce Peygamber Efendimizin yüksek edep ve merhametine ne kadar güzel bir ölçüdür. Ebu'l-Hasan Şazeli Hazretleri müritlerine daima şöyle nasihat edermiş. Talebe ve din kardeşlerinize karşı çok merhametli olunuz. Onlara son derece hürmet ediniz. Onlardan birini kendinize sohbet arkadaşı seçiniz. O öyle bir kimse olmalı ki sen gaflete dalıp da hatalı işler işlediğinde seni ikaz etsin ve uyandırsın. Şayet sen ibadetlerinde tembellik ve gevşeklik gösterdiğinde ibadete karşı seni heveslendirsin, şevkini artırsın. Aciz kaldığında sana yardım etsin. Doğru yoldan ayrıldığında seni doğru yola çekmesini bilsin. Sana sık sık nasihat etsin. Yani senin böyle bir arkadaş çevren olsun. Sana gelince sen de arkadaşlarına gelebilecek felaketlere mani olmaya çalış. Güzel ahlak sahibi olmaya gayret et. Şefkatli ve merhametli ol. Gözünü lüzumsuz şeylerle meşgul edip de aklını dağıtma. Çünkü böyle hareketler insandaki dünya muhabbetini ve şehvetini artırır. Hasan Basri Hazretleri de buyururlar ki, sadık fakirlerle beraber olmakla çok şey öğrendim. Bunlar hikmet cevherleriydi. İlmi olmayan bir kimsenin dünyada da ahirette de hiçbir kıymeti yoktur. Yumuşak başlı, merhametli olmayan kimseye de ilmi fayda vermez. Allah Teala'nın mahlukatına acımayan, Allah Teala'nın mahlukatına şefkat göstermeyen kimseye de Allah Teala'nın huzurunda yani kıyamette şefaat ve acıma yoktur. Ümmet için ne yapardınız? Rivayete göre bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanlarında Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Fatıma ve Ayşe radıyallahu anhüm oldukları halde otururlarken Resul-i Ekrem Hazretleri şiddetle ağlamaya başladı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, babam anam sana feda olsun ya Resulallah, niçin ağlıyorsunuz? Nasıl ağlayamam ki? Ümmetimin önünde uzun bir yol var. Boyunlarında dağı bir yük. Çetin bir mesafede büyük büyük günahlar taşırlarken buyurdu Efendimiz. Hazreti Ebu Bekir, müsterih ol ya Resulallah. Yarın kıyamette ümmetinin günahlarının çokluğundan dolayı işleri güçleştiği zaman ben onların günahlarının yarısını alırım ki günahları hafiflesin dedi. Bu âli cenaplığından dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'i övdüler. Ömer'e dönüp radıyallahu anh, Ebu Bekir'i dinledin ey Ömer. Ümmetimin asilleri hakkında sen ne yaparsın diye buyurdular. Hazreti Ömer, ya Resulallah ben Hazreti Ebu Bekir'in yaptığını yapmaya muktedir olamam. Fakat ben onların üçte bir günahlarını üzerime alırım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu da övdüler ve Hazreti Osman'a dönüp peki Osman ümmetim hakkında sen ne yapmak istersin diye sordular. Hazreti Osman, ya Resulallah ben Ömer'in yaptığını da yapamam. Fakat ben ümmetinizin dörtte bir yüklerini üzerime alırım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan da memnun olarak kendisini övdüler. Sonra Hazreti Ali'ye dönüp ya Ali sen ümmetim hakkında ne yaparsın diye buyurdular. Hazreti Ali kıyamet gününde elimden geleni yapmaya çalışarak sıratın yanında durup günahkarları cehenneme girmekten men ederim. Eğer iş çok güçleşirse onların yerine cehenneme ben girmek isterim. Cehenneme girmiş olanları çıkarıp cennete gönderirim ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi övüp Hazreti Ayşe'ye döndüler. Ya Ayşe, sen ümmetimin asilleri hakkında ne yaparsın ki? Sen ki ümmetimin anasısın. Anaya icap eder ki çocuklar hakkında gayrete gelsin. Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma'dan evvel konuşmaklığım yakışmaz dedi. Hazreti Fatıma da sen anasın, evladın anadan önce konuşması yakışmaz dedi. Hazreti Ayşe, nasıl Fatıma'dan evvel konuşurum ki? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Onun hakkında Fatıma benden bir parçadır demişlerdir. Hazreti Fatıma da hakkında Hazreti Mustafa'nın beni görmediğiniz zaman dininizin yarısını bu Hümeyra'dan yani Ayşe'den alınız dedikleri Hazreti Ayşe'den evvel nasıl konuşurum ki? Hazreti Ayşe Hazreti Fatıma'ya vallahi billahi senden evvel konuşmam dedi. Hazreti Fatıma da babacığım senin ümmetinin hesapları görülürken amellerin tartıldığı mizan yerinde görüp ben hazır olunca Resul-i Ekrem ey babasının ruhu ey gözümün bebeği ne yaparsın? Hazreti Fatıma günahları sevaplarından ağır geldiği zaman Hazreti Hasan'ın zehirlenmiş gömleğini çıkarıp sevap kefesine korum. Kâfi gelmezse Hüseyin'in kanlı gömleğini korum. O da kâfi gelmezse başımın örtüsünü çıkarıp saçlarımı hilal ederek başörtümü mizana korum ki sevapları ağırlaşsın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye dönerek sen ey müminlerin anası sen ümmetimin günahkarları hakkında ne yapmak istersin dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ya Resulallah öyle bir günde ümmetim bana muhtaç olmaz dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz eğer muhtaç olurlarsa ne yapmak istersin ki? Hazreti Ayşe size söyleyemem dedi. Resul-i Ekrem babana söyle Ebu Bekir'e. Söyleyemem dedi. Ömer'e söyle. Söyleyemem. Osman'a söyle. Söyleyemem. Ali'ye söyle. Söyleyemem. Fatıma'ya söyle. Söyleyemem dedi Hazreti Ayşe. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peki ya Ayşe bu kadar insana söyleyemezsin de kime söylersin? Hazreti Ayşe Allah'a söylerim dedi. Kalktı odasına gitti. Başörtüsünü başından çekti. Yüzüne, başına, saçlarına toprak sürdü ve İlahi, Mevla'ya dedi. Senden beni müminlerin anası yapıp müminlerin şefkatini kalbime koymanı dilediğim zaman beni onların anası yaptın. Onların muhabbetlerini kalbime koydun. Hiçbir ana evladının cehenneme girmesine razı olmaz. Ya evlatlarımla benimle cennete gönder, yoksa beni de onlarla beraber cehenneme gönder dedi. Ağladı, ağladı ve ağladı. Bu sırada bütün kainatta bir sahya duyuldu. Cebrail aleyhisselam görünerek ya Resulallah Allah sana selam söyledi. Ayşe'ye söyle sen peygamberimizin ailesi olduğun halde seni cehenneme göndermekliğimiz nasıl olur ki? Seni ateşe atmaklığımız asla caiz olmaz. Bunun gibi evladı da anasından ayırmak caiz değildir. Ey Ayşe, kalbini ferah tut. Yarın kıyamet gününde bütün evlatlarını cennete koyacağız. Ve mülk tahtına oturtur, başlarına taç kor, onlara temiz içecek veririz dedi. Ve sekâhum rabbuhum şeraben tahura. Allah onlara tertemiz içerecekler içirir. Allahum merzukna ve yessirlena amin. Ya Rabbi bizi de bu güzelliklerle rızıklandır ve bu işi bize kolaylaştır. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri, aziz dinleyenlerim, merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımızın çerçevesini çizdiği bu büyük ahlakla, merhamet ahlakıyla gerçekten ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin.